Ayrım 14.
Efendiler, bir vezirin hadımını çiğnemezsiniz umarım. Osmanlı şerefi ve saltanatı adına bunu yapamazsınız. Sonunda dediğim oldu. Onların inançlarına göre oruçlu bir adam yalan da söylemezdi. Kaybedecek bir şey kalmamış bir adamın dışında zaten hangi erkek bir hadımın kılığına bürünürdü? Böylelikle Filika bize önderlik ederek İzmir'e ulaşmamıza yardım etti. Paskalya'ya gelmiş ve geçmişti. Mucizeler olmuyordu. Yalnızca şans cesarete yardım etmişti. Bir de azimli aşka. Mezar hala boştu. Yeniden diriliş ise artık önemli değildi. Şimdi düşünmem gereken İsmiha'nın hamile kalmasıydı. Bebeğin benden olması imkansızdı. Oysa Tanrı biliyordu ki bunu canımı verecek kadar isterdim. Yapabileceğim tek şey hanımımı alıp güvenlik içinde Manisa'ya, Sokulu'nun yanına götürmekti. Ne yazık ki bizi orada karşılayacak olan yalnızca paşa değildi. Sofia Baffo'yu da unutmamalıydım. 25. Muhammed peygamberin 7 karısından birinin adı da Safiye'ymiş. Sofia Baffo'yu da hareme girdiğinde bu ad verilmişti. Sofia ve Safiye söyleniş bakımından birbirine çok benzeyen iki isimdi. Arapça kökenli olan Safiye, duru güzellik anlamına geliyordu. Bu açıdan gerçekten de kıza uymuştu. Öte yandan Latince kökenli Sofia'nın anlamı bilgeydi. Ölümlü bir bedende güzellikle bilgeliğin karışımı, barut ve ateşinki gibi geliyordu bana. Safiye gibi bir hamile kadın daha önce hiç görmemiştim. İsmihan'ınkilerden çok farklıydı bu. Hanımım her defasında biraz daha kendinden vazgeçer oluyordu bebek beklediğinde. Ondan başka bir şey düşünmüyor, her şeyi ona göre planlıyor ve yapıyordu. Bana bile zaman ayıramıyordu, değil kendini. Öte yandan Safiye, belki daha uzun boylu olduğundan, hoşluğundan bir şey kaybetmemişti. Yeleğinin iki düğmesini artık idikleyemese de, karnı çok büyük değildi. Her zamanki gibi çevresiyle ilgili ve kontrolü elinde tutmanın peşindeydi. Hamileliği kafasına takmış bir hali yoktu. Hristiyanlara göre Mayıs ayının, Müslümanlara göre Hicri takvimin 973 yılının Dulkadir ayının başında, hanımımı Safiye'nin Manisa'daki hareminde bırakıp, Bozdağ'daki askeri birliklere doğru yolumu tuttum. Safiye, Ramazan bayramından hemen sonra haremden ayrılmıştı. Durumuna aldırmadan Murad'ı tek başına bırakmamak uğruna, Şehzade ile birlikte ordunun kamp yerinde kalıyordu. Ordu kampları. Yeryüzünde bir hadımın kendini daha fazla yabancı hissedeceği bir yer daha olamazdı herhalde. Savaş olsa daha farklı olabilirdi belki de. Yunanlılar, benim gibi yaratıkların ordulara komuta ettiğini duymuştum. Ama bu artık benim hayal edebileceğim bir şey değildi. Şu anda kendimi yeterince rahatsız hissediyordum. İlkbahar bitmek üzereydi. Ağaçlarda ne çiçeklerin tümü dökülmüştü, ne de meyvelerin tümü belirmişti. Dikkatle bakınca yaprakların arasında her ikisi de vardı. Kamp yerinde ise ilkbahar haftalar önce çekip gitmişti. Binlerce askerin adımıyla yamaçlarda hiçbir şey kalmamıştı. Yeniçerilerin, sipahilerin talimleri eğitim alanına dönen çayırlıkları ezip geçmişti. İlkbahar çiçeklerinin yerini çoktan yazın tozu almıştı burada. Efendimin Bozdağ'ı bırakarak Piyale Paşa'ya yardım için Sakız'a gitmesine gerek kalmamıştı. Ada bir ay içinde tamamen Osmanlı'ya geçmişti. Kaptan Paşa'nın sabrı sonucunda ada halkı bu işten çok zarar görmeden işi halletmişti. Manisa'dan duyduğumuz kadarıyla Süleyman onlara karşı adil davranmıştı. Yalnızca Guistinianiler cezalandırılmıştı. Epifani ile İzmir'e gelenlerin dışında tümü İstanbul'a getirilip köle yapılmıştı. Başkentte Müslümanlığı kabul etmemekte direnen, yaşları 8 ile 18 arasında pek çok gencin öldürüldüğü de kulağımıza gelen haberlerdendi. Ama hayatta ölümden daha beter şeyler de vardı. Buna yemin edebilirdim. Böylelikle Guistinianiler sülalesi ortadan kaybolmuştu. Diğerleri, yani adanın Rum ahalisi bir ay içinde kendilerine tanınan haklarla yeniden tarlalarının, işlerinin başına dönmüşlerdi. Ve sanıyorum Cenovalıların zamanından daha iyi koşullara kavuşmuşlardı. Evet, tüm bilgilerimiz bunlardı Sakız'la ilgili olarak. Ortalık düşmana saldırıp parçalanmaya hazır askerlerle doluydu. Halka halka yerleşmiş bu birliklerin arasında paşayı aramayı sürdürüyordum. Adını her andığımda fırtınanın merkezine yaklaşıyor gibiydim. Disiplinli asker ocağının Sokullu'ya ev ortamından daha iyi geldiğine emindim. İçimi sıkan, sadece bu ortama aykırı duran hadımlığım değildi. Vezire taşıdığım ve büyük bir olasılıkla elinden gelse hiç aldırmayacağı haber de beni utandırıyordu. Keşke İsmihan da diğer kadınlar gibi kocası kendiliğinden ona geldikçe mutlu olabilseydi. Ne yazık ki tüm çaba ve fedakarlıklarımıza karşın Sokullu, onunla yalnız 4 gün geçirmiş, bayram biter bitmez de görevinin başına dönmüştü. Ve İsmihan karnı boş, Manisa'da kalmıştı. Ama onun da bir sabrı vardı. Böyle zamanlarda sultan torunu olmanın ayrıcalıklarını kullanmaktan sakınmadığını biliyordum. Bu durumda onlardan biriydi. Ona karşı çıkamazdım. Erkeklerle dolu dönümlerce alanı onun isteklerini iletebilmek için dolanıp duruyordum. Hanımım bu sabah yıkanıp temizlenmişti. Bir kez daha istekliydi ve kocasının yanına istiyordu. Yanlarından geçip gittiğim adamlar gördüğüm en sert erkeklerdi. Uzun sakallarını sıvazlayarak haşin bakışlarla beni süzüyorlardı. Benim buraya ne için geldiğimi tahmin edebiliyorlardı. Bundan emindim. Kaybettiğim şeyler için duyduğum utanç yalnız yüzümü değil, içimi bile kızartıyordu. Yine de İsmihan'a amacında yardımcı olmaya kararlıydım ve şu anda yapabileceğim tek şey buydu. Sonunda komutanın çadırına ulaşmıştım. En ortada oluşu, büyüklüğü, kumaşıyla kendini belli eden bir çadırdı bu. Her tarafından sallanan parlak bayraklar, hilaller, yıldızlar, stilize çiçeklerle süslüydü. Bazılarında mavi, yeşil, kırmızı ve altın ipliklerle yazılmış dini yazılar vardı. Tepesini sedefli levhalar süslüyordu. Kapı önünde her zamanki gibi vezirin 7 tuğu dalgalanıyordu. 2 sıra yeniçeri yolumu keserek beni durdurdu. Bir kez daha, Sokullu Paşa diye sordum. Çevredeki uğultu içinde sesimi tam olarak duyup duymadıklarından emin değildim. Karşımdaki yeniçeriler sakin ve disiplin içinde görünüyorlardı ama etrafta koşturup duran diğerlerinin gürültüsü inkar edilemezdi. Beni anlamış olmalılar ki elleriyle arka tarafı gösterdiler. Ben de o yönde ilerledim. Ulaştığım nokta gerçekten çok daha sakindi. Birden benden başka bir hadımın daha orada olduğunu fark ederek hem şaşırdım hem de rahatladım. Ona doğru yürüdüm. Ne yazık ki duyduğum rahatlama uzun sürmedi. Bu Gazanfer'di, Safiye'nin dev hadımı. Ve onun yanında kendimi asla huzurlu hissetmemiştim. Hanımın, bunu yalnızca laf olsun diye söylemiştim. Ama Gazanfer tek kelime etmeden önünde beklediği çadırın perdesini açtı ve beni içeri buyur etti. Safiye, kendisi için hazırlandığı belli olan bir yığın minder ve halının arasına yayılmıştı. Neredeyse odacığın tamamını kaplamıştı denilebilirdi. Halının bir köşesine iliştim. Gerçekten de burası 2 kişilikti. Safiye ve doğmamış çocuğundan başkasına yer yoktu. Gözde beni görünce hiç bozulmamıştı. Tam tersine gerçekten de çok memnun olmuş gibi duruyordu. Ah Veniero, bu seni ilgilendirecek. Kelimelerin hakkını vererek dudaklarını şişire büze konuşuyordu. Bana yanı başındaki minderde yer vermek için toparlandı. Şeyi bulmaya gelmiştim. Safiye hızlı bir hareketle çenemi tutarak beni susturdu. Onun dokunuşuyla zaten ağzım kilitlenmişti. Neden sonra kendimi toparlayınca fısıldayarak İtalyanca sordum. Burası da ne? Safiye parmağını dudağına götürerek yine beni uyandırdı. Sonra yavaşça "Burası sultanın gözü," dedi. Kınalı parmaklarının ucuyla önündeki perde yaralamıştı. Gördüklerim nefesimi kesmişti. Efendim, ensesindeki kırışıklıklara dokunabileceğim kadar yakınımda, önümde minderlerin üstünde bağdaş kurmuş oturuyordu. Yanında da Şehzade Murat vardı. Sokullu, bembeyaz sarığı, zarif altın işlemelerle süslü yeşil giysileri içinde ağırbaşlı ve saygındı. Onların karşısında açık duran otağ kapısından içeri güneşin ışıkları giriyordu. Büyük çadırın kenarında mavi, sarı giysileriyle tüm Avrupa'yı korkutan yeniçeriler çepeçevre dizilmişti. Bugün yabancı elçiler kabul ediliyordu. Bu zengin ve güç fışkıran ortamdan nasıl etkilenecekleri belliydi. Hiçbir detayı algılayamayacak kadar şaşkındım. Bu çadıra ve çadırda olanlara aşinalığı belli olan Safiye ise bugünü diğerlerinden ayıran tüm detayların bilincindeydi. Kolumu çekerek bana dikkat etmemi işaret etti. Beni yöneten bu yoğun gücün rehberliğinde bir kez daha baktım önümde olup bitene. Adet gereği beyaz Osmanlı kıyafetleri giymiş olan heyet Venedik'e aitti. Venedikliler kibirli bir şekilde eğilip selam verdikten sonra getirdikleri armağanları sundular. Toplarca kadife kumaş, Murano camından cami kandilleri, inciler, sakız olayını protesto etmeye gelmişlerdi. Oysa bana göre bu çoktan beklenen bir şeydi. Dostluk ve etkileri benim için çok gerilerde kalmış vatandaşlarımdansa Sofia'yı izlemek daha ilginçti. Yanakları kızarmıştı. Yoksa bebek mi kımıldanıyordu içinde? Kendi çocukluğunu mu anımsıyordu? San Marco meydanında koşturduğu, manastırda ağaçlara tırmandığı günler mi gelip geçiyordu aklından? Ana dilimizi duyunca, saklamaya çalıştığı gurbet acısını mı duymuştu içinde? Heyetten birinin konuşmaya başlamasıyla bu düşüncelerden uzaklaştım. Adam, "Bunu protesto ediyoruz vezirim," diyordu. Balyoz'un en değerli adamlarından biri olarak konuştuğu belliydi. Bizi bizzat Sultan Hazretlerinin kendisinin kabul edeceğini düşünüyorduk. Ama burada yalnızca vezirler var. Bu yüz bana yabancı değildi. Yumuşak, yuvarlak ve biraz kadınımsı. Bu genç adam, bana Sofia Baffo için babasının ortaya koyduğu ödül ilanını veren Venedikliydi. Biraz daha gerilere gittim. Benimkinin tıpatıp eşi olan o maskeyle geldiği karnaval gecesine. 4 yıl sonra bugüne gelmişti demek ki. Artık pazarda haber peşinde koşmuyordu. Önemli bir diplomattı. Buna şaşmamak gerekirdi. Ne de olsa Venedik'in en saygın ailelerinden birinden geliyordu. Adı neydi? O evet, Barbarigo. Genç Barbarigo henüz bu yolları öğrenmemişti galiba. Burayı başka saraylarla karıştırıyor olmalıydı. Hala konuşup durduğuna göre, nerede olduğunun bilincinde olmadığı belliydi. Bir hakaret değil bu, affedin diye alttan alarak konuşmasını sürdürdü. Ama Sultan Süleyman, Venedik'ten gelen heyetleri daima kendisi kabul etmiştir. Bir de tabii kendisinin sağlığıyla ilgili yayılan söylentiler var. Kendisini görmekten onur duyardık. Efendimin yalnızca sarığını görebiliyordum ama yüzündeki alaycı gülüşü tahmin etmekte zorlanmıyordum. Ama onun huzurundasınız dedi Sokullu. Eliyle Safiye ile benim olduğum bölümü işaret ediyordu. Bakın dedi. Burası sultanın gözüdür. Barbarigo bununla yetinmek zorundaydı. İstanbul'da Sultanın gözü, Süleyman'ın özel olarak mermerden yaptırdığı bir bölümdü divanda. Sultanın biricik karısı Hürrem orada oturup, kocasına yakın olsun diye yaptırıldığına dair laflar edilirdi. Efendim de herkes gibi, hatta herkesten daha fazla sultanın orada olmadığını biliyordu. Süleyman şu anda Macaristan yolunun yarısını tamamlamış olmalıydı. Sözünü ettiği şey daha çok simgeseldi. Sultanın hizmetkarlarının olduğu yer, aynı zamanda Allah'ın gölgesinin de dolaştığı yerdi. Söylemek istediği özünde buydu. Ama paşa, gerçekte işaret ettiği yerde şu anda kimin oturduğunu biliyor muydu? Bence oranın boş olduğunu düşünüyordu. Sözünü ettiği manevi varlığın dışında, birinin varlığından habersizdi. Ve eğer orada çöreklenip gelişmekte olanı görse, eminim tüyleri diken diken olurdu. Safiye'nin tavırları bir kez daha ilgimi çekmişti. Duyduğu sözler üzerine, sanki kendisi muhteşem Süleyman'mış gibi doğrulup kımıldanışı gözden kaçırılabilecek gibi değildi. O ipekler içindeki yumuşak, yuvarlak güzellik sanki içine ustura saklanmış bir çiçek demetiydi. Safiye, önünde konuşan genç Venedikli'yi tatmin olmuş duygularla gülümseyerek bakıyordu. "Bekle de gör," diye mırıldandı. Sanki bunları ne bana ne de elçiye söylüyordu. Dünyaya, hatta Tanrı'ya açıklıyordu düşüncelerini. Tavrı buydu. Ben de onun gibi yapacağım. Benim, onun kim olduğunu sormama gerek kalmadan açıkladı. Hatta Hürrem'i geçeceğim bile. Süleyman'ın gözesini geçeceğim, göreceksin. O an anladım ki, Venedik'in kanalları da, serin esen rüzgarları da Safiye için bir anlam ifade etmiyordu. Orası yalnızca dik başlılığı öğrendiği ve Korfulu bir köylüyle evlendirilmeye zorlandığı yerdi. Orada kalsaydı nakış işleyip mektup yazacaktı. Oysa burada, harem perdelerinin ardından bir kadının ellerinin nerelere uzanabildiğini kimse tahmin edemezdi. Venedik, Konstantinopolis'in yanında nedir? Aylardır, yıllardır aklından geçirdikleri gözlerinden okunuyordu. O küçücük cumhuriyet, her an denize kayacak olan o kent, 3 kıtaya yayılmış, Atlantik'ten Hint denizine uzanan, Roma İmparatorluğundan bile daha büyük olan, milyonlarca insanın yüzlerce dili konuştuğu bir güçle karşılaştırılabilir mi? San Marco Katedrali Ayasofya ile kıyaslanabilir mi? Ya da Dükün Sarayı, Topkapı'nın yanında nedir? Burada ben parmağımın ucunu kımıldatarak Dük'ten daha fazlasını yaptırabilirim. Onun tüm düşünceleri, dilekleri, hedefleri buraya rağmen gerçekleşmez. Genç Venedikli elçi bunlardan habersizdi. Çoktan Macaristan'a gitmiş olan sultanın huzurunda olduğunu sanarak, yaptığı hareketler ve sözlerle kendisini sultanın gözü önünde küçük düşürüyordu. Ve bunu bilmiyordu. Şimdi kırmızı sarıklı hizmetkarlar konukların ellerini yıkamaları için su döküyorlardı gümüş ibriklerden. Sonra tütsülenmiş havlular geldi. Daha sonra da kızarmış kuzu, hindi, bıldırcın ve bol yağlı pilav tepsileri. Adamlar dikkatlerini yemekten çok nasıl yiyeceklerine vermişlerdi. Sol ellerini kullanmamak için uğraşıyorlar, pilava ellerini daldırıyorlar, beceriksiz hareketlerle beyaz onur giysilerini kirletiyorlardı. Türklerse kolları gözlerinde kavuşturulmuş sakin sakin seyrediyordu bu manzarayı. Onlara göre dinsizlerle aynı sofrada oturmak günahtı ama bu konukların ağırlamalarını engellemiyordu. Safiye'nin bu adetleri gülünç bulduğunu hissediyordum. Kendisini gülmemek için zor tutuyordu. Bir zamanlar bu adetlere alışmakta nasıl yabancılık çektiğini çoktan unutmuştu. Bense Baffo'nun kızının aniden alışmadığım bir biçimde yüzü sarararak kolumu tutmasının heyecanı içindeydim. Onu kaldırmamı istiyordu. Elinden tutup yardım ettim, ayağa kalktık. Gazanfer kıpırdanmamızı fark etmişti. Perdeyi kaldırdı. Ben de Safiye'yi ona doğru uzattım. Kadının kendisini onun yanında çok daha iyi gözle görebiliyordu. Dev adam onun peçelerini düzeltti. Bu iş Safiye'nin hala hiç aldırmadığı bir şeydi. Şehzadenin gözdesi kendini dikleştirerek toparlanmaya çalıştı. Derin bir nefes aldı. Ama tam o sırada yeniden yüzü sarardı. Gazanfer'e iyice yaslandı, bakıştılar, konuşur gibiydiler. Ve ben de ne dediklerini anlamıyordum. Ama söylediklerini duyabiliyordum. Genç olan, balyoz değil yardımcısı. Kadın ve adamı şifreli gibi konuşuyordu. Aradığım o olabilir diye devam etti. Gözlerini gördüm, idealizm ve enerji dolu. Sustu. Gazanfer'e daha fazla yaslandı. Adam ne demek istediğini anlamıştı. Ebe mi hanımım? Diye mırıldandı adam. Tıpkı dua eden birine benziyordu. Safiye'nin cevabı, Ebe aslanım oldu. 26. Ebe, ben bu soruyu kendi kendime tekrarlayıp dururken, Gazanfer de hanımını kucaklamış, hemen yan taraftaki tahterevana koyuyordu. Tam o sırada, ağrısı herhalde bir an için kesilmiş olan Safiye sabırsızca, adamın omzunun üzerinden bana dönüp, sen adamların en ağır kanlısısın dedi. Sabırsızlığının nedeni ben miydim yoksa sancılar mı? Sultanın, efendimizin torununun çocuğu olacak. Bunu sultan bugün pilav yiyecek der gibi bir sesle söylemişti. Ayvanın görevinin başında olması gerektiğini anlamıyor musun? Tabii diye kekeledim. Allah Osmanlı'nın kanını korusun. Hayır bekle. Yine nefesi kesilmişti. Gazanfer'in omzunda bir süre dinlendikten sonra devam etti. Git onu bul Veniero. O gelene kadar Gazanfer'in yanımdan ayrılmasını istemiyorum. Git, getir onu haydi. Tabii. Ve Veniero? Adım kapıyı kapamadan tekrar dışarı eğildi. Ve bir de balyozun yardımcısını Veniero. Ben mi? Aslında sormak istediğim soru başkaydı. Niye şehzade değil, vezirler değil, sultan değil? Evet sen. O dili konuşmuyor musun? Anlıyorum. Barbarigo'ya ne dememi istiyorsun? Ona fırsat bulur bulmaz gelip Gazanfer'i bulmasını söyle. Bu kadar yetmez mi? Tamam, anlaşıldı. Çocuğum doğduğunda onu vaftiz edecek bir Katolik rahip istesem ne olacaktı? Hiçbir şey diye geçirdim içimden. Ama tabii ki bunu söylemedim. Bu Safiye Baffo'ydu. Haremde bir başkasının ölümüne yol açabilecek şeyleri rahatlıkla yapabilirdi o. İsteklerinin ilki için koşturmakta hiç tereddüt etmedim. İkincisini bir kenara attım. Saray hareminde bir Baffo kızının olması, genç Venedikliği niye ilgilendirsindi ki? Ya da onun küçük, sağlıklı bebeği. Bunu yerine getirdikten sonra da efendime gidip, hanımımın isteklerini ilettim. Haremdeki diğer haberleri söylemedim tabii. Safiye 3 saatlik bir çabayla, pek az ağrı çekerek doğurmuştu. Ve 1-2 gün içinde ayağa kalkıp, ayvanın tüm yasaklamalarına karşın, sultanın gözündeki yerine geçip kurulmuştu. Sokullu bunları öğrenir öğrenmez, genç babaya vedalaşıp karargahı toplamış ve Avrupa'ya doğru yola çıkmıştı. Karısının yanına Manisa'ya da uğrayamamıştı. Bu gerçekten üzüntü vericiydi. Çok kısa bir süre sonra tüm ordunun Pazarcık'ta toplandığını öğrendik. Vezir-i Azam, sultana torununun çocuğunun doğumunu müjdelemiş, sultan da ona Mehmet adını vermişti. Her şeyin uygun olduğuna karar verince Ayva da Safiye'yi, bebeği, 4 bakıcıyı alıp Manisa'ya dönmüştü. Kadın hala söyleniyordu. Bir karargahta doğan şehzade. Olacak şey mi bu? İsmihan yeğenini görür görmez çok sevdi. Yanaklarından akan gözyaşlarına rağmen ondan bir an bile ayrı kalmaya dayanamıyordu. Sonunda öyle bir hal aldı ki, bebekle bakıcılardan daha fazla ilgilenmeye başladı. Bu ilginin Safiye'ninkinden fazla olduğunu söylemeye bile gerek yoktu. O, kafese kapatılmış bir dişi aslan gibi dolanıyordu ortada. Bebekle ilgili tek derdi, saltanat bebeklerinin içinde büyütüldüğü, mücevherle bezenmiş beşiğin İstanbul'da bırakılmış olmasıydı. İsmihan arkadaşını yatıştırmaya çalışıyordu. Sayısız koç kurban edildi. Hem burada hem de İstanbul'da. Toplar 7 fare atış yaptılar kutlamalar için. Ben doğduğumda 3 fare atılmış. Bunları duymak istemiyorum diye öfkeyle bağırıyordu Safiye. Nasıl o beşiği İstanbul'da unutabilirsin? İnsanlar onun sıradan bir fahişenin çocuğu olduğunu mu sansınlar? Ve Ayva, sarı şekerlemelerinden birini daha sakince ağzına attı. Safiye, sözlerinin yeterli etkiyi yarattığına emin olmuşa benziyordu. Şöyle uzaktan oğlunu bir süzdü ve çok uslu dedi. İsmihan bu fikre katılarak başını sallarken maşallah demeden duramadı. Çocukların kötü gözlere karşı böylelikle korunabileceğine o da yürekten inanıyordu. Maşallah diye tekrarladı. Hatta işi ileri götürüp sarımsak, sarımsak gerek diye bağırdı. Sonrası inanılmazdı. Çocuğu, beşiği, tüm odayı kuranlar, mavi boncuklar ve yığınla sarımsakla doldurdu. Kendi bebekleri için bunları yapamamıştı. Şimdi en ufak bir şeyin eksik olmasına tahammül edemiyordu ve hiçbir riski göze almak istemiyordu. Aslında sıradan bir beşikte yatmasına karşın bu küçük bebek başka hiçbir bebekle karşılaştırılamazdı. Giysilerinin zenginliği ve süsü, bakımına gece gündüz gösterilen olağanüstü ilgi onu diğerlerinden hemen ayırabilirdi. İsmihan onu evdeki beşiklerden çok farklı bir başkasına yerleştirdiğinde doğrusu ben de şaşırmıştım. Çocukların bakımına duyduğum meraktan çok beşiğin farklılığıydı bu ilgimin nedeni. Öylesine eski ve yıpranmıştı ki Safiye'ye hak vermek bile içimden geçmedi değil. Bakıcılar onu temizleyip oğmak için çok uğraşmışa benzemiyordu. Bu beşiği ilginç yapan, İsmihan'ın çocuğun poposunun hemen altına denk gelen yere yerleştirdiği seramik kaptı. Böylelikle bebeğin bakımı çok kolaylaşıyordu. İsmihan bebek çişini yaptıkça sanki çıkan altın suyuymuş gibi davranıyordu. Ben de bunu ilgiyle izliyordum. Minik şehzadenin farkında bile olmadığı, o vücuduna göre oldukça büyük görünen henüz sünnet edilmemiş et parçasına belki de içim burkularak bakıyordum her defasında. Kendi yoksunluğum yüreğimde ve beynimde yankılanıyordu. Evet, bu zenginlik ve ilgiden çok o et parçasına kıskanıyordum. Ve onun getireceği ölümsüzlüğü. Murat, kendi avuçlarına tutunan minik parmaklarda bunu derinden hissediyordu. Veniero, balyozun yardımcısı. Her karşılaşmamızda Safiye bana bu sözleri İtalyanca fısıldıyordu. Balyozun yardımcısı mı? Ne demek istiyor? Bebeğin çişini yapmasına gösterdiği ilgi İsmail'in İtalyanca'ya ve Safiye'ye olan ilgisini azaltmamıştı. Bu yüzden ilk yalnız kalışımızda ona bunun nedenlerini açıklamak zorunda kaldım. Safiye'nin doğumundan hemen önce bana söylediği isteğini aktardım ona. İsmihan'ın verdiği tepki çok şaşırtıcıydı. Ve sen hala Barbarigo'yu çağırmadın öyle mi? Hayal kırıklığı içinde neredeyse kendi dileği yerine getirilmemiş biri gibi çıkıyordu sesi. Bebeğin vaftiz edilmesini istiyor. Yani söylediği bu. Peki bunun ne zararı var? İnşallah zamanı gelince sünnet edilecek ve gerçek bir mümin olacak. Şimdi üzerine dökülecek bir parça suyun ne sakıncası olabilir? İleride kutsal bir bıçak nasılsa her şeyin hakkından gelecek. Tıpkı bana yapılan gibi mi? Bu düşüncemi dile getirememiştim. Hanımım ısrar ediyordu. Safiye'nin buna çok üzüldüğünü görmüyor musun? Evet görüyorum. Bir anneyi mutlu etmek istemiyor musun? Bunu ancak Allah yapabilir.